Ayrım 11.
Sayfa 113. Ferapontov 12 yıl önce Alpat için uğurlu aracılığıyla prensten bir koru satın almış, ticarete başlamıştı. Şimdi ilde bir evi, bir hanı, bir uncu dükkanı vardı. Ferapontov kalın dudaklı, iri burnunda, siyah çatık kaşlarının üstünde uğurlar olan, şişman, siyah saçlı, kırmızı yüzlü, göbekli, 40 yaşlarında bir köylüydü. Ferapontov sırtında yelek ve basma bir gömlekle sokağa bakan dükkanının önünde duruyordu. Alpatiç'i görerek ona doğru yaklaştı. "Hoş geldin Yakov Alpatiç. Halk kentten kaçıyor, sen kente geliyorsun." Alpatiç, "Nasıl şey bu, kentten mi kaçıyorlar?" dedi. "Ben söylüyorum, halk aptal, Fransızdan hep korkuyor." Alpatiç, "Kadın masalları, kadın masalları," dedi. "Ben de böyle düşünüyorum Yakov Alpatiç. Ben diyorum, onu kentte bırakmamak için buyruk var, iş güvenlikte demek. Köylüler de araba başına 3 ruble istiyorlar, insaf kalmamış." Yakov Alpatiç dikkatsizce dinliyordu. Semaver hayvanlar için kuru ot istedi, çay istedikten sonra yattı. Hanın önünden bütün gece asker kıtaları geçti. Ertesi gün Alpatiç yalnız kentte giyindiği giysisini giydi, işlerini yürütmek için çıktı. Sabah güneşliydi, daha saat 8'de ortalık sıcaktı. Alpatiç hasat için bulunmaz bir gün diye düşündü. Kentin ötesinden sabah erkenden beri tüfek sesleri duyuluyordu. Saat 8'den sonra tüfek seslerine top sesleri eklendi. Sokaklarda hızlı hızlı bir yana doğru giden bir topluluk, birçok asker vardı. Ama her zamanki gibi arabacılar arabalarıyla geziyor, tüccarlar dükkanlarının önünde duruyor, kiliselerde ayin yapılıyordu. Alpatiç dükkanlara, hükümet dairelerine, postaneye, valiye gitti. Hükümet dairelerinde, dükkanlarda, postanede herkes ordudan ve artık kente saldırmaya başlayan düşmandan söz ediyordu. Herkes birbirine ne yapmak gerektiğini soruyor, birbirini yatıştırmaya çalışıyordu. Alpatiç vali konağının önünde bir topluluk, kazaklar ve valinin bir yol arabasını gördü. Peronda iki soylu baya rastladı ki birini tanıyordu. İlçenin eski polis komiseri olan tanıdığı soylu heyecanla konuşuyordu. "Bu şakaya gelmez yahu. Yalnız olan için iyi. Tek başın derdi de tek olur. Ama 13 kişilik bir aile, sonra da bütün malı mülkü, her şeyi mahvettiler. Bu yönetim ne duruyor artık? Ah, bu haydutları asardım." Öteki, "Hadi yeter," dedi. Eski komiser, "Ne olacakmış, varsın duysunlar." "E biz köpek değiliz," dedi ve bakınarak Alpatiç'i gördü. "Ay Yakov Alpatiç, burada ne işin var senin?" Alpatiç prensi andığı zaman hep yaptığı gibi başını gururla kaldırıp elini yakasının arasına sokarak "Ekselanslarının buyruğuyla valiye geldim," diye yanıt verdi ve "Durum üzerine bilgi almamı buyurdular," diye ekledi. Derebeyi "İşte gör öğren," diye bağırdı. "İşi o duruma soktular ki ne araba var ne bir şey. Bak, duyuyor musun?" diyerek tüfek seslerinin geldiği yönü işaret etti. "İşi o duruma soktular ki hep kayıbız, haydutlar," diye yineledi ve perondan indi. Alpatiç başını salladı ve merdivenleri çıktı. Kabul salonunda sessizce birbirleriyle bakışan tüccarlar, kadınlar, memurlar vardı. Çalışma odasının kapısı açıldı. Hepsi ayağa kalktılar, ileri doğru yürüdüler. Kapıdan bir memur koştu, bir tüccarla bir şeyler konuştu. Boynundan haç sarkan şişman bir memura arkadan seslendi ve besbelli kendisine çevrilen bakışlardan, sorulardan kaçınarak kapıda gene yitti. Alpatiç ileri yürüdü, memurun ikinci çıkışında elini redingotun yakasına soktu, memura iki mektup vererek "Prens Bolkonski'den Sayın Baron Aşa," dedi, kurumlu bir biçimde. Öyle bir kurumla söylemişti ki bunu, memur hemen dönüp mektupları aldı. Birkaç dakika sonra valinin huzurundaydı. Vali telaşla şöyle diyordu: "Prense ve prensese hiçbir şey bilmediğini söyle. Ben aldığım yüksek buyruklara göre davranıyorum. Al işte." Alpatiç'e bir kağıt uzattı. "Ama prens rahatsız olduğuna göre Moskova'ya gitmelerini salık veririm onlara," dedi vali. "Ben de gidiyorum şimdi. Bilgilerine sun bunları." Vali sözünü bitirmeden toz toprak ve ter içinde bir subay koşarak kapıdan içeri girdi. Fransızca bir şeyler söylemeye başladı. Valinin yüzünde dehşet ifadesi belirdi. Alpatiç'e başıyla işaret ederek git dedi ve subaya bir şeyler sormaya başladı. Alpatiç valinin odasından çıkınca aç gözlü korkak bakışlar ona çevrildi. Yakından gelen ve gittikçe şiddetlenen tüfek seslerine elinde olmayarak kulak kabartan Alpatiç hızlı hızlı hana gitti. Valinin Alpatiç'e verdiği kağıtta şöyle yazıyordu. Sizi temin ederim ki Smolensk kenti hiçbir tehlike karşısında değildir, hiçbir tehlike olasılığı da yoktur. Bir yandan ben, öbür yandan Prens Bagration, ayın 22'sinde Smolensk yönlerinde gerçekleşecek olan birleşme için hareket halindeyiz. Her iki ordu birleşik güçlerle yurdun düşmanlarını kovalayınca ya da saflarında son ere varasıya, kahramanca ölünceye değin, sizin korumanıza bırakılmış yurttaşlarını koruyacaklardır. Görüyorsunuz ki Smolensk halkını yatıştırmada yerden göğe değin haklısınız. Zira böyle kahraman iki orduyla savunulan kimse utkuya inanabilir. Barclay de Tolly'nin Smolensk sivil valisi Baron Aşa günlük buyruğu 1812 yılı. Halk sokaklarda kaygıyla mekik dokuyordu. Ağzına değin kapkaçakla, sandalyelerle, küçük dolaplarla yüklü arabalar evlerin avlu kapılarından boyuna çıkıp sokaklarda ilerliyorlardı. Ferapontov'a komşu olan evin önünde arabalar duruyor, kadınlar vedalaşarak ağlaşıyorlardı. Bir ev köpeği havlayarak koşulu hayvanların önünde dört dönüyordu. Alpatiç her zamanki adımlarından çok daha hızlı adımlarla avluya girdi ve doğru odunluğa atlarının arabasının yanına gitti. Arabacı uyuyordu, onu uyandırdı, atları arabaya koşmasını buyurarak evin sofasına girdi. Ev sahibinin odasından çocuk ağlaması, yürek paralayıcı kadın çığlıkları, hıçkırıkları ve Ferapontov'un öfkeli boğuk sesi duyuluyordu. Alpatiç içeri girince ahçı kadın ürken bir tavuk gibi çırpınarak kaçtı. Öldüresiye dövdü, karısını dövdü, öyle dövdü, öyle çekip sürükledi ki. Alpatiç sordu, ne için? Gitmek istedi, kadın bu. Götür beni dedi, küçük çocuklarımla beni mahvetme, bütün halk gitti dedi, biz ne duruyoruz? Bir dövmeye başladı, öyle yerlerde sürükledi ki. Alpatiç bu sözler üzerine başını doğru der gibi salladı, başka bir şey öğrenmek istemeyerek satın aldığı şeylerin olduğu yere, ev sahibinin odasının karşısındaki odaya yaklaştı. Bu sırada kollarının arasında bir çocuk, başında parçalanmış başörtüsüyle zayıf sapsarı bir kadın kapıdan fırladı, merdivenlerden avluya kaçarak bağırdı. ''Alçak, katil!'' Ferapontov arkasından çıktı, Alpatiç'i görünce yeleğini, saçlarını düzeltti, esnedi ve Alpatiç'in ardından odaya girdi. ''Ne o, gidiyor musun?'' diye sordu. Alpatiç soruya yanıt vermedi, ev sahibine bakmadan satın aldığı şeyleri toplayarak oda için ne deyin borcu olduğunu sordu. ''Hesaplarız. Valinin yanında ne oldu, neye karar verildi?'' diye Ferapontov sordu. Alpatiç valinin kesin bir şey söylemediği yanıtını verdi. Ferapontov, ''Bizim iş yürür mü ki?'' dedi. ''Dorogobuj'a deyin, her yük arabası için 7 ruble ver, diyorum ya, insaf kalmamış.'' Silvanov'un perşembe günü işi yolundaydı. Orduya çuvalı 9 rubleden un sattı. Çay içecek misiniz diye ekledi. Ferapontov 3 bardak çay içtikten sonra kalkarak, ama sesler kesildi. Herhalde bizimkiler düşmanı savuşturdular. Kente bırakmayacaklar dendi ya, demek gücümüz yerinde. Geçen de anlatıyorlardı, Matvey Ivanich Platov onları Marin ırmağına dökmüş, 18 binini bir günde boğmuş. Alpatiç satın aldığı şeyleri topladı, onları içeriye giren arabacıya verdi, ev sahibiyle hesabını gördü. Avlu kapısından giden kibitkaların tekerlek gürültüleri, nal ve çıngırak sesleri duyuluyordu. Öğleyi çok geçmemişti, sokağın yarısı gölgede, öbür yarısı güneşin parlak ışığı altındaydı. Alpatiç pencereden baktı, sonra kapıya doğru yürüdü. Birdenbire uzaktan tuhaf bir ıslık ve çarpan bir cismin sesi duyuldu. Ardından pencereleri zangırtatan top sesleri peş peşe yükseldi. Alpatiç sokağa çıktı. İki adam köprüye doğru koşuyorlardı. Her yanda ıslıklar, kente düşen güllelerin çatırtısı, humbaraların patlaması duyuluyordu. Ama bu sesler kentin ötesinden gelen top seslerinin yanında hemen hemen işitilmiyor, kent halkının dikkatini çekmiyordu. Bu Napolyon'un 130 topla saat 5'te başlamasını buyurduğu bombardımandı. Halk ilkin bu bombardımanın nedenini kavramamıştı. Düşen humbaraların, güllelerin sesleri ilk önce yalnız bir merak uyandırdı. O ana değin odunluğun önünde sesli sesli ağlayan Ferapontov'un karısı sustu, kollarında çocuğuyla avlu kapısına çıktı, sessizce halka bakıyor, gürültülere kulak kabartıyordu. Ahçı kadın ve bir esnaf kadın da kapıya çıktılar, hepsi de neşeli bir merakla başlarının üstünden geçen gülleleri görmeye çalışıyordu. Köşe başından birkaç kişi ateşli ateşli konuşarak çıktı. Biri, "Amma güç ha, damı da tavanı da yongaya çevirdi." Başka biri, "Yeri de domuz gibi eşeledi." Gülerek, "Bak bunu anlarım, cesaret verir bu," dedi. "Bereket versin yana kaçtın, yoksa seni benzetirdi." Halk bu adamlara doğru döndü, onlar durdular. Tam yanlarında güllenin bir eve nasıl düştüğünü anlatıyorlardı. Bu sırada başka mermiler, hızlı ve hazin ıslıklarla gülleler, hoş iniltilerle humbaralar halkın başının üstünde uçuyordu. Ama hiçbir mermi yakına düşmüyor, hepsi geçip gidiyordu. Alpatiç kibitkaya bindi. Ev sahibi kapıda duruyordu. Anlatılanları dinlemek için çıplak dirseklerini oynatarak köşeye yaklaşan, kolları sıvalı, kırmızı eteklikli ahçı kadına bağırdı. "Görmediğin neymiş orada sanki?" "Ay ne tuhaf şey," diye ahçı kadın mırıldandı ama ev sahibinin sesini duyunca yukarı kalkık eteğini düzelterek geri döndü. Gene ama bu kez çok yakından bir ıslık duyuldu, bir ateş yukarıdan aşağıya bir kuş gibi süzülerek sokağın ortasında parıldadı, bir patlama oldu, sokağı duman kapladı. Ev sahibi ahçı kadına doğru koşarak, "Alçak ne yapıyorsun orada?" diye bağırdı. O anda her yandan yakınan kadın çığlıkları yükseldi, küçük bir çocuk korkudan ağlamaya başladı, halk sararmış yüzlerle ahçı kadının çevresine toplandı. Bu kalabalığın içinden en çok duyulan ahçı kadının iniltileri ve bağırtılarıydı. "Ah ah kardeşlerim, canım kardeşlerim, ölmeye bırakmayın beni, canım kardeşlerim." 5 dakika sonra sokakta kimse kalmamıştı. Bir şarapnel parçasıyla kalçası parçalanan ahçı kadını mutfağa götürmüşlerdi. Alpatiç, arabacısı, Ferapontov'un karısıyla çocukları ve kapıcı bodrumda oturmuşlar çevreyi dinliyorlardı. Top uğultusu, mermi vızıltısı ve bütün sesleri bastıran ahçı kadının acıklı iniltisi bir an dinmiyordu. Hancının karısı bazen çocuğu sallıyor, avutuyor, bazen bodruma giren herkese sokakta kalan kocasının nerede olduğunu acıklı bir fısıltıyla soruyordu. Bodruma giren esnaf ona kocasının halkla birlikte mucizevi Smolensk kutsal tasvirinin kaldırıldığı katedrale gittiğini söyledi. Ortalık kararınca top sesleri kesilmeye başladı. Alpatiç bodrumdan çıktı, kapının eşiğinde durdu, eskiden berrak olan gökyüzü dumanla kaplıydı. Yüksekte duran yeni ayın hilali bu dumanın arasından tuhaf bir biçimde parlıyordu. Önceki korkunç top gürlemelerinden sonra kentin üzerine yalnız bütün kente yayılmış gibi olan ayak seslerinin, uzaktan gelen bağırtılarının ve yangın çıtırtılarının bozduğu bir sessizlik çökmüş gibiydi. Ahçı kadının iniltileri artık dinmişti. Sağdan soldan siyah yangın dumanı sütunları yükseliyor ve dağılıyordu. Sokakta türlü üniformalar giymiş askerler sıra sıra değil, bozulan bir yuvanın karıncaları gibi türlü yönlere gidiyor, koşuyorlardı. Alpatiç'in gözü önünde bunların birkaçı Ferapontov'un avlusuna kaçıp girdi. Alpatiç kapıya çıktı. Bir alay sıkışıp itişerek hızlı hızlı geriye doğru gidiyor, yolu kapatıyordu. Alpatiç'i ayrımsayan bir subay, "Kent teslim ediliyor, kaçın kaçın," dedi ve hemen askerlere dönerek bağırdı. "Evlere girmeyi ben size gösteririm." Alpatiç eve döndü, arabacıya seslenerek yola çıkmasını buyurdu. Alpatiç'in ve arabacının arkasından Ferapontov'un evindekilerin hepsi de dışarı çıktı. Çöken alacakaranlıkla şimdi iyice belirginleşen yangın dumanlarını, dağsı alevleri görünce o zamana değin ses çıkarmayan kadınlar yangına bakarak birdenbire çığlıklar atmaya başladılar. Sokağın öbür uçlarından aynı ağlamaların onlara yanıt verir gibi yinelendiği duyuldu. Alpatiç arabacıyla çatı saçağı altında dolaşan dizginleri ve atların koşum kayışlarını titreyen elleriyle düzeltiyordu. Alpatiç avlu kapısından yola çıkarken Ferapontov'un açık dükkanında 10 deyin askerin yüksek sesle konuşarak torbalarını, çantalarını, buğday unu ve ayçiçeği tohumuyla doldurduklarını gördü. O sırada sokaktan dönen Ferapontov dükkana giriyordu. Askerleri görünce bağırmak istedi ama birdenbire durdu, saçlarını elleriyle tutarak ağlar gibi bir kahkaha koyverdi. ''Hepsini götürün çocuklar, iblislere bir şey bırakmayın.'' diye bağırdı, çuvalları kucaklayarak sokağa fırlattı. Kimi askerler korkup kaçtılar, kimileri torbalarını, çantalarını doldurmayı sürdürdüler. Ferapontov, Alpatiç'i görerek ona döndü. ''Rusya mahvoldu.'' diye bağırdı. ''Alpatiç mahvoldu. Kendimi yakarım, mahvoldu.'' Ferapontov dışarı fırladı. Ardı arkası kesilmeyen askerler sokağın her yanını tutmuşlardı. Alpatiç geçemedi, beklemek zorunda kaldı. Ferapontov'un karısı da çocuklarıyla bir talikaya oturmuş yola çıkmak için fırsat kolluyordu. Artık büsbütün gece olmuştu. Gökte yıldızlar vardı, dumanla örtülü yeni ay ara sıra parlıyordu. Askerlerle ve diğer arabalarla yan yana ilerleyen Alpatiç ve hancının karısının arabaları Dinyeper'in inişinde durmak zorunda kaldılar. Arabaların durduğu dört yol ağzının biraz ötesinde sokakta bir ev ve kimi dükkanlar yanıyordu. Yangın artık sona eriyordu. Alev bir sönüyor, bir siyah dumanların içinde yitiyor, bir ansızın parlak bir ışıkla tutuşarak dört yol ağzında biriken insanların yüzlerini şaşılacak derecede parlak bir biçimde aydınlatıyordu. Yangının önünden siyah insan biçimleri gelip geçiyordu. Kesilmeyen ateş çatırtıları arasından konuşmalar ve bağırtılar işitiliyordu. Yere inmiş olan Alpatiç, arabasına öyle çabuk yol verilemeyeceğini görünce yangını seyretmek için dönerek sokağa girdi. Askerler durmadan alevlerin yanından ileri geri gidip geliyorlardı. Alpatiç, iki asker ve friz kaputlu bir adamın yanan kütükleri yangından çıkarıp sokaktan yandaki avluya sürüklediklerini, birilerinin kucak kucak kuru ot taşıdıklarını gördü. Dipnot, friz, bir çeşit havlu yün kumaş. Alpatiç her yanını alev sarmış bir ambarın karşısında duran büyük bir kalabalığa yaklaştı. Duvarlar ateş içindeydi, arka duvar yıkılmıştı, ince tahtadan çatı çökmek üzereydi, direkler alev almıştı. Belli ki halk çatının çökeceği anı bekliyordu. Alpatiç de bunu bekliyordu. Ansızın tanıdık bir ses duyuldu. Alpatiç! Alpatiç genç prensin sesini hemen tanıdı. ''Tanrım, ekselans!'' diye yanıt verdi. Prens Andrei pelerinli, yağız bir at üstünde kalabalığın ortasında duruyor, Alpatiç'e bakıyordu. ''Burada ne arıyorsun?'' diye sordu. Alpatiç, ''Ekselans!'' dedi ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. ''Mahvolduk mu yoksa, baba?'' Prens Andrei, ''Ne arıyorsun burada?'' diye yineledi. Bu sırada alev şiddetle parladı, genç prensin sararmış bitkin yüzünü Alpatiç'e aydınlattı. Alpatiç niçin gönderildiğini ve nasıl zor zoruna yola çıkabildiğini anlattı. ''Nasıl ekselans, mahvolduk mu yoksa?'' diye gene sordu. Prens Andrei yanıt vermeyerek cep defterini çıkardı, dizini kaldırıp kopardığı bir kağıt üzerine kurşun kalemiyle yazmaya başladı. Kız kardeşine şunları yazdı. ''Smolensk teslim ediliyor. Bir hafta içinde düşman Lizigori'ye ulaşacak. Hemen Moskova'ya gidin. Yola çıkar çıkmaz Usviyaj'a bir adam gönderip bana bilgi verin.'' Kağıdı yazıp Alpatiç'e vererek prensin, prensesin ve eğitmeniyle birlikte oğlunun yola çıkışıyla nasıl ilgileneceğine, ona hemen nasıl ve nereye yanıt verileceğine ilişkin sözlü buyruklar verdi. Bu buyrukları henüz bitirmemişti ki kurmay başkanı atlı olarak yaverleriyle birlikte dört nala ona doğru ilerledi. Kurmay Başkanı Alman diyaleği ile ve Prens Andrei'ye yabancı gelmeyen bir sesle "Siz albay mısınız?" diye bağırdı. "Yanınızda evleri yakıyorlar da siz duruyorsunuz. Bu ne demek? Siz sorumlusunuz." Bu bağıran şimdi 1. Ordu Piyade Kıtaları Sol Kanat Kurmay Başkanı Yardımcısı olan Berk'ti. Onun ve Pekoş ve komutanların gözü önünde diyordu. Prens Andrei ona baktı, yanıt vermeyerek Alpatiç'e buyruk vermeyi sürdürdü. "Ayın sonuna değin yanıt beklediğimi söyle. Eğer ayın sonunda hepsinin gittiğinin haberini alamazsam her şeyi bırakıp kendim Lisigori'ye gelmek zorunda kalacağım." Berk Prens Andrei'yi tanıyarak "Prens, ben yalnız buyrukları yerine getirmek zorunda olduğum için böyle söylüyorum," dedi. "Çünkü aldığım buyrukları ben hep harfiyen yerine getiririm. Beni bağışlamanızı dilerim," diye özür diledi. Ateşin içinde bir çatırtı oldu. Ateş bir an içinde söndü. Çatının altından siyah duman sütunları devrildi. Ama ateşte daha korkunç bir çatırtı oldu ve dev bir şey çöktü. Halk içindeki yanmış tahıldan çörek kokusu gelen ambarın çöküşüyle bir anda "Hurra!" diye gürledi. Bir alev parladı, yangının çevresindeki insanların heyecanlı, neşeli ve yorgun yüzlerini aydınlattı. Friz kaputlu adam elini yukarı kaldırarak bağırdı. "Çok güzel, iyi iş, çocuklar çok güzel." Prens Andrei Alpatiç'e dönerek, "Evet, sana bütün söylediklerimi söyle," dedi. "Bu mal sahibinin kendisi," diye sesler duyuldu. Yanı başında sessizce duran Berge hiçbir yanıt vermeksizin atını sürdü, sokağa doğru ilerledi. 5. Kıtalar Smolensk'ten çekilmeyi sürdürüyorlardı. Düşman peşlerindeydi. 10 Ağustos'ta Prens Andrei'nin komuta ettiği alay Lisigori'ye giden caddenin yanındaki büyük yoldan geçiyordu. Sıcak ve kurak geçen 3 haftadan fazla bir zamandan beri devam ediyordu. Gökyüzünde her gün kıvırcık bulutlar ara sıra güneşi kapatarak dolaşıyorlardı. Ama akşama doğru gene dağılıyor, güneş esmerce kırmızı bir buğunun arasına giriyordu. Ancak gece yağan bol bir çiğ toprağı serinletiyordu. Biçilmemiş ekinler yanmış, taneler dökülmüştü. Bataklıklar kurumuştu. Hayvanlar güneşten kavrulmuş çayırlarda yem bulamayarak açlıktan böğürüyorlardı. Yalnız akşamları ve çiğler durduğu sürece ormanlar serindi. Ama yollarda, kıtaların geçtiği büyük yolda, gece ve ormanlarda bile bu serinlik yoktu. Çiğ 15 santimden fazla yükselen yoldaki kum tozları üzerinde ayırt edilmiyordu. Ortalık ağrır ağarmaz devinim başlıyordu. Ağırlık kolları, top arabaları dingil başlıklarına değin, piyade ise topun kemiklerine değin bu yumuşak, bunaltıcı, geceleri bile soğumayan kızgın kum tozlarına gömülmüş sessizce ilerliyorlardı. Bu kum tozlarının bir kısmı ayaklar ve tekerleklerle yoğruluyor, öbür kısmı havaya kalkıp askerlerin üstünde bir bulut oluşturuyor, gözlere, saçlara, kulaklara, burun deliklerine ve özellikle bu yolda ilerleyen insanların ve hayvanların ciğerlerine doluyordu.